bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Böyle gelmiş, böyle gitmez bir yol. Aziz Nesin, Adam Yayınları, Mart 1996. 6. basım. Altı Nokta Körler Derneği stüdyolarında seslendirilmiştir. Cemal Dursun, Perilerle Cinler. Sık sık sorarlar, nasıl bu kadar yazabiliyorsun? Derler ki kimi sanatçıların esin perileri varmış da bu periler onların ruhuna sanatı üflermiş. Esin perisi denilince gözümün önüne altı balık, üstü kız olan deniz kızı gibi bir hava kızı geliyor. Altı kuş, üstü sırma saçlı bir dünya güzeli. Yarısı kuş, yarısı kızdan bu esin perisi, omuzuna tünediği sanatçının kulağına fısıl da fısıl bir şeyler fısıldıyor. Deyin ki kopya veriyor. Esin perim yok ama benim de esin cinim, esin cadım, esin dev anam var. Benimkilerin yarısı kuş, yarısı kız değil. Olsa olsa onda biri insan da geri yanı canavar. Omuzuma tünememiş, sırtıma binmiş, ben altta iki büklüm, kanter içinde, yorgun bitkin. Hem benim esin cinim, esin cadım bir tane değil. Sürü sürü. İkisi inse üçü biniyor sırtıma. Periler eşsiz güzellikte. Cadılar, cinler eşsiz çirkinlikte. Periler okşar, cinler çarpar, çimdikler ısırır. Esin perisi omzuna tünediği sanatçının ruhuna üflüyor ne üflüyorsa. Kulağına fısıldıyor, onu esinliyor. Benim sırtıma binmiş, üstüme çuvallanmış olan esin cadıları, esin cinleri, esin canavarları durmadan buyuruyor. Zorluyor, azarlıyor. Yaz hadi, yazsana. Durma yaz. Ne duruyorsun? Uyumaya hakkın var mı senin? Uyan, oturma öyle. Kalk çabuk. Hasta da olamazsın. Şşt, kalk bakalım. Yaz. Benim esin cinlerim, cadılarım, canavarlarım. Kira isteyenlerim, para isteyenlerim, alacaklılarım. Bir türlü tükenmeyen gereksinimler. Yazmam da ne yaparım? Bu yeryüzünde bir sanatçıyı altı delinmiş bir ayakkabı kadar esinleyebilen, çalışmaya zorlayan başka hiçbir şey olamaz. Elimde olsaydı insan hakları evrensel bildirisine şöyle bir madde ekletirdim. Hasta olabilmek her insanın en vazgeçebilmez, elinden alınmaz tabi ve toplumsal hakkıdır. Her insan hasta olabilir. Hasta olunca sırt üstü uzanıp yatabilen mutlu kişilere hep imrenmişimdir. Yarım yüzyıla dayanan yaşamımda bir günlük olsun hasta olabilmek hakkımı kullanamadım. Esin cadılarım, esin canavarlarım bırakmıyor. Gece rüyamda, gündüz hülyamda, yani bütün dünyamda onlar. Yaz. Yazıyorum. Daha yaz. Daha yazıyorum. Sabah ıslaklığındaki yemyeşil çayırlara bakarım da özlemle içimden çayırın üstüne uzanıvermek gelir boylu boyunca. Çıplak ayakla yürüyüversem 50 yılın yorgunluğunu ayaklarımdan yeryüzünün derisi altına akıverecek sanki. Bir gün nasıl olsa tüm dinleneceğim. Ama ne yazık, o zaman da dinlenmekte olduğumu bilemeyeceğim. Birisi bana nasıl bu kadar çok yazabiliyorsun diye sorunca doğrusu ya dışarı vurulmamış bir kızgınlık duyuyorum. Keyfimizden mi yazıyoruz sanki? Zora gelmişiz, darda kalmışız işte. Ama hiç inanmadığım bir şey olsa da bir daha doğsam, yeniden gelsem bu yeryüzüne, seçeceğim başka yol yok. Yine böyle, yine böyle çalışmanın mutlu yorgunluğu içinde tükenip gitmek isterim. Çok değişik türde, değişik biçimde yazıyor. Değişik konular işliyorsam, bunun nedeni sanırım toplumumuzun değişik katlarından, değişik çevrelerinden, karışık insanlarla düşüp kalkmış olmamdır. İşte şimdiye dek yaptığım işlerden birkaçı. Ayak satıcılığı, çobanlık, askerlik, muhasebecilik, ressamlık, gazete satıcılığı, kitapçı dükkanı işletmek, özel öğretmenlik, fotoğrafçılık, yazarlık, gazetecilik, bakkallık, mapushanecilik, bu da bir meslektir, hem de zor mesleklerdendir, işsizlik, Bu mesleklerin en zorudur. Kundura boyacılığı, berber dükkanı işletmek, daha da başka işler. Anılarımın büyük değil, küçük önemi bile olmadığını biliyorum. Ama içinizden herhangi birinin yaşamı olarak yaşadığımız toplumun ve çağı yansıtması bakımından belki ilginizi çeker umuduyla anılarımı yalansız dolansız anlatıyorum sizlere. Kur'an, dikiş makinesi ve oturak. Dünyaya gözümü yangınla açtım. İlk anım kapkaranlık gökyüzünü kaplamış o kıpkızıl alevlerdir. Ondan öncesini hiç anımsamıyorum. Ama o ilk anı da bütün ayrıntılarıyla belleğime çakılıp kaldı. Annem uyandırdı. Sarı topuzlu pirinç karyolanın başucunda duvarda asılı, içinde Kur'an bulunan sim işlemeli mavi atlas keseyi aldı, öpüp başına koydu. Sonra o keseyi boynuma geçirdi. Kız kardeşim de salıncaktan kaptı. Perdesi açık pencereden, kıvılcımlar saçan, yalımlar püsküren, ateş kusan, kıpkızıl bir gökyüzü görünüyordu. Tavanda, döşemede, duvarlarda kırmızı ışıklar oynaşıyor, büyüyüp küçülerek uzayıp kısalarak. Aynaya baktım. Yanan gökyüzü aynanın içine dolmuş. Sokak kapısı güm güm vuruluyor. Dışarıda anlamsız bir uğultu, bağırıp çağırmalar. Ara sıra bir çocuk ağlaması ya da bir kadın çığlığı. Uğultuyu yırtıyor. Kıvılcımların ateşten iri böcekler gibi pencere camına çarptığını görüyorum. Çıtır çıtır sesler, yangın sesi. Sonra pencerenin camı yok oluverdi. Ya eridi ya kırıldı. Yüzüme bir harlı sıcaklık vurdu. Odanın kapısı itilerek açıldı birden. Bir takım adamlar da oldu içeri. Ellerine geçirdiklerini alıp alıp gidiyorlar. Annem bu adamları yangından eşyamızı kurtarmaya çalışan iyiliksever sanıyormuş. Bir kucağında ben, bir kucağında kız kardeşim. Annem bizi merdivenden indirdi. Açık duran sokak kapısının dışına çıkardı. Eşiğe bıraktı. Yeniden evin içine seyirtti. Sokaktaki adamlar evin içine doluşurlar. İçeridekiler de yağmaladıklarıyla dışarı çıkarlarken üstümüze başımıza basıyorlardı. Annem kucağında dikiş makinesi, öbür elinde oturakla geldi. 18 yaşındaki annemin o yangından kurtarabildiği iki çocuğuyla Kur'an, dikiş makinesi, bir de oturaktı. Dikiş makinesi annemin el emeğiyle satın almış olduğu çeyiziydi. Kardeşimin oturağını da şaşkınlıkla yangından kurtarmış. Bütün bu olanlar beni hiç korkutmadı. Bir gece şenliğindeymişiz, bir bayram eğlencesindeymişiz gibi geldi bana. Belleğimde öylece kaldı. Sokak kapısından sonra film kopuyor. Sokak kapısı ile mezarlık arasında neler geçtiğini hiç bilmiyorum. Ansımıyorum. Ertesi sabah uyandığımda mezarlıktaydık. Geceyi orada açıkta geçirmişiz. Mezarlık yangından kurtarılmış yoksul ev eşyaları ile, şaşırmış insanlarla, ağlaşan çocuklarla doluydu. Kardeşim mezarlıktaki iki selvi ağacı arasında ipleri gerilmiş bir salıncakta yatıyordu. Evimizin yandığı yerin Kasımpaşa'nın üstündeki Yeni Çeşme denilen yer olduğunu çok sonraları öğrendim. Yıllarca konuşuldu kiracı olarak oturduğumuz evlerde. Yeni Çeşme'de bizim de bir evimiz vardı. Yıl 1919-1920 olacak. Babam yok ortalarda. O çok daha önceleri Anadolu'ya gitmiş, bizi öyle bırakıp. Anadolu'da Kurtuluş Savaşı var. Anlamıyor musunuz? Ana babalarımız çocukluğumuzdan bir olayı o denli çok anlatırlar ki biz bunu dinleye dinleye o olayı ansıyormuşuz gibi oluruz. Düşle gerçek birbirine karışır. İlk anım bir yangın. Çocuk zihnimin duru aklına dış dünyadan yansıyıp ilk iz bırakan yangın rengi. Ama bundan önceleri geçmiş iki olayı evimizde öyle çok anlattılar ki şimdi o iki olayı bütün ayrıntılarıyla biliyormuşum gibi geliyor. Oysa 3,5 yaşımda olduğuma göre o zamanı ansımam olanaksız. Evimizin sokak kapısında bir pirinç kapı tokmağı var. Sokak kapısı çalınıyor. O gün annem kendisine yeni bir entari dikmiş. O entarinin kumaşından bir küçük parçayı bugün görsem hemen tanırım. Bir tatlı kırmızı renkli ipekli de üstünde beyaz yuvarlak çizgiler var. Annem yeni entarisini giymiş. Merdivenden indi. Alt katının malta taşları oğulmaktan kehribarlaşmış. Sarı malta taşlarından nemli bir serinlik esiyor. Annem kapıyı açıyor. Babam elinde bir zembille içeri giriyor. İçeride kapı ağzında annemi öpüyor. Ben koşup komşu kadınlara haber veriyorum. Babam annemi öptü. Gülüyorlar, gülüyorlar. Kadınların gülüşmelerinden söylenmemesi gerekli bir şeyler söylediğimi anlayıp utanıyorum. Bütün yaşamım boyunca sevgiye dayanan sağlam bir aile kurmak çabamda belki de bu 3,5 yaş anımın etkisi vardır. İkinci olay da şu. Konuk gittiğimiz bir evde yemekteyiz. Sofraya tepsi içinde fırında pişmiş balık geldi. Herkesin tabağına dağıtıldı. Çok güzel olmuş diyorum. İyi diyorlar. Biraz sonra ama çok güzel olmuş diyorum. Evet çok güzel olmuş diye onaylıyorlar. Az sonra yine tekrarlıyorum. Çok güzel olmuş. Çok sevdim. Balık güzelmiş. Afiyet olsun. Artık dayanamayıp bağırıyorum. Siz de hiçbir şey anlamıyorsunuz. Deminden beri size balık çok güzel olmuş deyip duruyorum. Tabağıma biraz daha koysanıza. Bunları gerçekten ansıyor muyum yoksa anlatıla anlatıla yaşadığımı mı sandığımı bilemiyorum. Bir buğulu dumanlı 47 yıl öncesi. Zeytinyağında eritilmiş fare yavruları. Mezarlıktan sonra bir küçük tek katlı evdeyiz. Bir tanıdığımızın evi mi yoksa acıyan birisi bizi mezarlıktan evine mi almıştı bilmiyorum. Küçük, yoksul evinde bizi de barındıran iyiliksever aile bir karı koca. Adam Kasımpaşa pazar yerinde kırmızı biber, karabiber, tarçın, kekik, zencefil filan gibi baharat satmakta. Kış. Bir gün adam evin küçük bahçesinde odun yarıyor. Ben de onu seyrediyorum. Karısı bana çekil oradan. Üstüne yonga sıçrar diyor. Az çekilip geriden seyrediyorum yine. Altta dayanak bir kütük. Üstünde yardığı odun. Baltayla odunda bir yarık açıyor önce. Sonra yarığa kama gibi yonga sokup baltanın küt yanıyla vuruyor kamaya. Odunu çatlatıp yarıyor. Baltayı kaldırdı havaya. Keskin yüzü parlıyor baltanın. Vuruyor baltayı oduna. Hıh diye bir ses çıkarıyor. Sıçramasın diye bir ayağıyla oduna basmış. Yine kaldırdı baltayı bir daha vurdu. Ama oduna değil ayağına. Kan fışkırıyor. Ayağının ikiye ayrıldığını gördüm. Küçük evin dış tahta kaplama duvarlarındaki çivilerde şişeler asılı. Bu şişelerden birindeki yoğun sıvıyı yırılan yere sürüp yarayı sardılar. Evlerde fare çok, fare yavruları da. Daha yeni doğmuş, kaçamayan fare yavrularını zeytinyağı dolu bir şişeye atıyorlar. Şişe evin dış duvarına asılıyor. Güneşte dura dura fare yavruları zeytinyağı içinde kendiliğinden eriyip yoğun bir sıvı oluyor. Bu eriyik sıvı insan vücudundaki kesikleri, yaraları, kopukları çabucak kaynatırmış. Adamın kesilen ayağı da kaynadı. İyi oldu. Konuk olduğumuz o evden Kasımpaşa'da pis bir dere kenarında önü bostan olan iki katlı bir evin alt katında bir tek odaya taşındık. İki basamaklı evin sokak kapısına çıkılır. Sokak kapısı iki kanatlıdır. İki kanadının üstünde de çiçek çiçek oyulmuş bir yuvarlak demir levha, bu demirin üstünde de iki halka vardır. Kapı çok eskiden boyalıymış. Şimdi boyadan pürtük pürtük küçük kabarıklar kalmış. Halkalardan birini kaldırıp çat çat vurunca içeriden ''Kim o?'' diye bir ses gelir. Bu ıslak, nemli, rutubetli bir kadın sesidir. Ta derinlerden gelir. Sokak kapısının nasıl açıldığını çok iyi biliyorum. Çoğu zaman bana ''Koş kapıyı açıver'' derlerdi. Koşardım. Sokak kapısını açmak için küfeki taşından 3 basamak merdiven çıkardım. Boyum kapının demir kilit dilini açmaya el vermezdi. Ayaklarımın burnu üzerinde uzanır, kapı kilidinin dilini kaldırırdım. Kapı açılırdı. İçeri gelince yüzünüze bir serinlik vurur, kavrulan soğan kokusunu duyarsınız. Çoğu zaman pişen kuru fasulyedir. Alt katta oturan 3 kiracı birden kuru fasulye pişiriyorsa o gün, birininki helmelenmiş, birininki kaynıyor, kadınlardan biri de fasulye tenceresini yeni koyuyor ocağa. Buram buram kuru fasulye buğusu tüter. 3 basamak küfeki taşını inin. Geniş bir taşlık var. Yer malta taşlarıyla döşeli. Malta taşları çatlaktır, kırıktır. Kimi malta taşlarının ortası basıla basıla aşınıp çukurlaşmış. Solda bizim oturduğumuz oda. 5 basamak tahta merdivenle bizim odaya çıkılır. Sağda bahçeye açılan kapı var. Bahçeye çıkmadan bir oda da var orada. Hasan amcamla karısı Havva teyze otururlar orada. Taşlığın tam karşısı mutfak. Mutfağın sağında Zehra Hanım teyze oturur. Ev sahipleri üst katta oturur. Ev sahibimiz Hamal Kahyası. Karısı Zenci. Odamızın bir duvarında iki pencere var. İkisi de incecikten akan dereye bakar. Derenin arkası bostan. Bostanı paslı tenekelerden duvarla çevirmişler. Odamızın bir duvarından bir duvarına kardeşimin salıncak ipi gerili. Kardeşimin salıncağı odayı ikiye bölüyor. Pencerelerin olduğu duvarda boydan boya kerevet var. Kerevetin üstüne çıkıp pencereden dışarısını seyrediyorum. Karşı duvarda da büyük yüklük var. İçinde gündüzleri yataklarımız duruyor. Annem dikiş makinesini alçak bir tahta sandık üstüne koyup önüne mindere oturuyor. Tıkır da tıkır dikiş dikiyor. Sağ yanından Amerikan bezleri makineye giriyor. Sol yanından uzun paçalı erkek donları çıkıyor. Bunlar asker donları. Annemin asker donu dikerek kazandığı parayla geçinemiyoruz. Karanlık basınca ama iyice karanlık basınca 5 numara gaz lambasını yakıyor annem. Sonra yüklükten şilceleri çıkarıp yere seriyor. Ayaklarımı, yüzümü yıkayıp beni yatırıyor. Öpüyor beni. Hadi oğlum uyu, diyor. Kendisi dikiş makinesinin başına geçiyor. Makinenin kolunu hiç durmadan eliyle çeviriyor. Salıncaktaki kardeşim mızıldanırsa ipini çekip salıncağı sallıyor. Uyu kızım, diyor. Ben yorganı başıma çekiyorum. Kardeşim uyuyor. Annem mırıldanarak içli bir türkü söylüyor. Annem dikiş makinesinde Amerikan bezinden asker çamaşırı dikip kazandığı parayla bizi besliyor. Sonra dantel örmeye, o zamanki kadınların başlarını örttükleri yemenilerin, başörtülerin kenarlarını süsleyen oya işlemeye de başladı. İdare lambası denilen petrol kandilinde geceleri gözü iyi görmediği için gündüzleri dantel örer, oya işler, geceleri de makinede çamaşır dikerdi. Yatağımda dikiş makinesinin tıkırtıları içinde uyuyakalırdım. O yemini oyalardan şimdilerde hiç yok ortalarda. Renk renk iplik kukalarından işlenen oyalar bugün antika değerinde sayılır. 18'inde annem o oyaları renkli kuka ipliklerinden değil de gözyaşlarından, gözünün ışığından örer, işler sanırdı. Anamın elinden çıkmış o oyalardan bir tekine şimdi bütün kitaplarımı, bundan sonra yazacaklarımı da verirdim. Bizim odanın karşısındaki odada oturan Havva teyzenin kocası, tersanede bahçıvanlık eden Karadenizli Hasan amca. Emzikte çocukları vardı. Oturdukları tek odanın bir duvarından bir duvarına bizim odadaki gibi salıncak ipi gerilmiş. Salıncak küçük odayı ikiye bölüyor. Havva Hanım teyze, salıncağı sallar mısın? Derdi. Sallardım. O da yemek pişirirdi. O zaman kulvallahu'yu ezberletmişlerdi bana. Ninni söylemek hoşuma gitmezdi de odada kimse olmazsa bağırarak kulvallahu'yu okuya okuya salıncağı sallardım. Çocuk uyuyunca Havva Hanım teyze bana üstüne çökelek sürülmüş bir dilim ekmek verirdi. İlk bayramlık. İlk pantolonu, ilk ayakkabıyı 5 yaşımdayken bir bayramda giymiştim. O yaşıma tek ne pantolonum ne ayakkabım vardı. Üstüme alacakara bezden bir entari giydirirlerdi. Ayaklarımda takunya. Annemin diktiği bayramlık giysim iki parçasının yanlarında sedef düğmeler olan siyah kadifeden kısa pantolon, sadakor gömlekti. Annem sadakor gömleğimin yakasına kırmızı ipekliden bir fiyonk bağlamıştı. Bayramlık giysimi giydiğim bayramın birinci günü sabaha sokak kapısı önüne çıktım. Duruyordum. Entarili takünyeli bir oğlan beni arkamdan boklu derenin içine itiverdi. Üstümden kirlenen bayramlığımı çıkardılar. Yine eski alacakara renkli entarimi giydirdiler. İlk dişi eli. Evin taşlı üstündeki üç odadan birinde Zehra Hanım teyze ile kocası Mehmet Efendi oturuyorlardı. Zehra Hanım teyzenin yaşıtın bir oğlu, bir de ilk kocasından Servet adında bir kızı vardı. Mehmet Efendi üvey kızı Servet'e her akşam dayak atardı. Servet bağırdıkça dayaktan annesiz babasız büyümüş olan annem çok üzülürdü. Kimi geceleri Servet'i bizim odaya almaya başladı. Başka yatak olmadığı için Servet'le bir yatakta yatıyorduk. 14-15 yaşında vardı Servet. Yatağa girince yorganı iyice başına çeker, ellerini oramda buramda gezdirir, sonra benim elimi alır göğsüne bastırırdı. Bunun ayıp bir şey olduğunu sezer ama kimseye bir şey söyleyemezdim utancımdan. Elim Servet'in istediği yerde. Kulağımda dikiş makinesinin tıkırtıları. Uyuyakalırdım. Günün birinde Servet'i büsbütün kovdular evden. Belki bir yıl sonra Servet bir gün 10 yaş büyümüş olarak geldi evde. Tango olmuştu. Yüksek topuklu rugan iskarpinleri vardı. Annesine para, bir de kolundaki çantayı verdi. Bir daha görünmedi Servet. Yaşıyorsa şimdi 60'ını aşkın olmalıdır. Üvey kardeşi olan oğlan sonradan bir yabancı liseyi bitirip Avrupa'ya gitti. İlk ve son anne tokadı. Ev sahibimiz Kasımpaşa'da İskele Hamallarının kahyası iyi yürekli bir Kürttü. Zenci olan karısı kiracının hiçbiriyle konuşmaya tenezzül etmezdi. Ev sahibimizin yakışıklı oğlu Mehmet Efendi beni çok sever, her sabah işine giderken bana seslenirdi. Nusret! Ha! Diye fırlardım odadan. Annem birkaç kez ayıptır, ha denilmez, efendim de diye tembih etti. Peki diyorum. Ertesi sabah çağrılınca unutuyordum. Bir seferinde annem Mehmet Efendi gittikten sonra beni odaya aldı. Bir tokat attı. Annemden yediğim ilk ve son tokat. Ertesi sabah Mehmet Efendi Nusret diye seslenince ha efendim diye fırladım. Bir daha da ha demedim. Son oldu. Tanrı'ya adanan çocuk. 3 yaşındaki kız kardeşim hastalandı. Ayakları tutmuyordu. Hastalığın besinsizlikten, bakımsızlıktan ileri gelen kemik hastalığı, raşitizm olduğunu çok sonraları kendi kendime çıkardım. Doktor nerede, ilaç nerede? Yalnız adını işittiğimiz doktor bize ulaşmamız, sesini duymamız olanağı bulunmayan bir lüks yaratık gibi gelirdi. Ölen çocuklar için Allah verdi, Allah aldı denilirdi. Doktordan, ilaçtan çok önce iyi besin, bol yiyecek olsa kardeşim iyi olurdu. Para ödenmeden yapılabilecek bütün koca karı ilaçları denendi. Sonra anneme salık verdiler. Akşam ezanı okunacağı sırada çocuğu mezarlığa götürüp bir mezar taşının dibine bırakacaksın. Hiç arkana dönüp bakmadan, bir damla da gözyaşı dökmeden dönüp evine geleceksin. Sizin arkanızdan gelen bir başkası çocuğu oradan alıp eve getirecek. Annem kardeşime anlatmıştı. İyi olması, eskisi gibi yürüyebilmesi, koşup oynayabilmesi için böyle yapılacağından, mezarlığa bırakılınca ağlamaması gerekirdi. Kardeşim bir akıllı, güzel kızdı. Annem her akşam kardeşimi kucağına alır, beni elimden tutar, Kasımpaşa ile Beyoğlu arasındaki Çürüklük mezarlığına giderdik. Mezarlığın sık selvileri akşamın gölgesini daha da koyulaştırır, bu koyu loşlukta mezar taşları irileşirdi. Ezan sesleri minarelerden mezarlığa yayılırken annem kucağındaki kardeşimi bir mezar taşının dibine bırakıverir, elimden tutar, dönüp geriye bakmadan hızlı hızlı yürürdü. Bu böylece aylar sürdü, kışa kadar. Bir kez bile ne annem dönüp arkasına baktı, ne mezar taşı dibine bırakılan 3 yaşındaki kız kardeşim ağladı, sesini çıkardı. Annemin peşesi altında yüzünü göremezdim. Yolda ağlamamak için kim bilir neler çekiyordu. Eve gelince kapanır, minderin üstüne boşanarak ağlardı. Birisi arkadan kardeşimi getirene dek. Neden hasta çocuğun son iyi olma umarı olarak mezarlığa bırakıldığını sonraları çok düşündüm. Çocuğu doyuracak gücü bile olmayan, doktorsuz, ilaçsız yoksullar tanrılarına yakarıyorlar. Tanrım, işte yavrumu sana bıraktım. Yavrumun hastalığını toprağa göm. Onu bana dirimli, sağlıklı geri ver. Niyet kutusu. Babamdan hiç haber yoktu. Neredeydi, ne yapıyordu bilmiyorduk. Belki de ölmüştü savaş içinde. Kadınlar aralarında konuşuyorlardı. Niyet kuyusu varmış. O kuyuya bakınca yukarıdan kayıp kişi yaşıyorsa kuyu suyu üstünde görünürmüş. Ölmüşse ya hiçbir şey görünmez ya da tabut görünürmüş. İki komşu kadınla annem beni de yanına aldı. Niyet kuyusuna gittik. Bu kuyunun Eyüp surtlarında Pierre Loti kahvesi gerisinde olduğunu çok sonraları gidip gördüm. Kuyunun başına giderken annem "Sakın sen gelme, burada bekle." dedi. Onlar yürüdü kuyuya, kuyunun yüksekçe bilezik taşından içeri başlarını eğdiler. Yavaş yavaş sokuldum onlara. Gittim yanlarına. Çarşafların etekleri arasında ben de kuyu bileziğinden eğilip baktım aşağıya. Babamı açık seçik gördüm. Bir kayığın içinde kuyu dibindeki sudan geçti gitti.